Ayrım 14, sayfa 154. Odysseus ve Penelope. Ne pahasına olursa olsun karşılıklı güven. Odysseus ile Penelope'nin evliliği, Troya Savaşı ile ilgili muhteşem destanın yalnızca küçük bir bölümünü oluşturur. Ancak bu ufak öykü, her iki tarafa da sıkıntı verebilecek deneyimler ve kışkırtmalara rağmen evlilikte sadakat ve inancın sarsılmadan var olabileceğinin mitolojideki en çarpıcı örneklerinden biridir. Odysseus ile karısı Penelope, Yunanistan kıyılarının karşısında bir ada krallığı olan İthake'yi yönetmekteydiler. Biricik oğulları Telemakus'un dünyaya gelmesiyle birlikte Odysseus ile Penelope de sevinçten göklere uçmuşlardı. Troya Savaşı patlak verip Odysseus cepheye çağrıldığında gencecik karısıyla kundaktaki bebeğini bırakıp uzun ve zorlu olacağını önceden kestirdiği bu savaşa katılmak da hiç içinden gelmiyor, ayakları geri geri gidiyordu. Sonunda çareyi deli numarasına yatmakta buldu. Öyle ki savaş komutanları Agamemnon ile Palamedes onu almak üzere sarp kayalıklarla kaplı adaya ayak bastıklarında Odysseus'un bir eşekle katırı koştuğu sabanla işlediği tarlaya tuz ekmekte olduğunu gördüler. Uyanık Odysseus bu oyunuyla onları kandıracağını, kendisini deli sanıp yanlarında götürmeyi göze alamayacaklarını umuyordu. Oysa Palamedes de en az onun kadar uyanıktı. Minik Telemakus'u kaptığı gibi tarlayı sürmekte olan sabanın önüne yatırdı. Odysseus anında tepkisini gösterip oğlunu kurtarmaya kalkışınca da foyası ortaya çıktı. Bunun üzerine istemeye istemeye Troya donanmasına katıldı. Kanlı Troya Savaşı 10 yıl sürdü. Odysseus eninde sonunda evinin yolunu tuttuğunda da çilesi bitmedi ve yolda olmadık engellerle karşılaştı. Hiç istemeden Poseidon'u kızdırınca denizin mutlak hakimi üzerine kasırgalar saldı ve Odysseus'un gemisinin rota değiştirmesine neden oldu. Dert ve sıkıntılar Odysseus'un peşini bırakmak bilmedi. Büyücü Kirke, güzel nimfa Kalipso ve prenses Nausika tarafından baştan çıkarıldı. Gel gelelim, Odysseus karısıyla oğlunu aklından hiç çıkarmadı. 10 yılın sonunda salimen evine ulaşabildi. Onca süre boyunca Penelope de sevgili kocasının ona ve oğluna kavuşacağı günü bekleyip durdu. Odysseus'un yokluğunda bir yığın talipli İthake'ye gidip Penelope'yi kocasından vazgeçirmeye ve kendisiyle evlenmesine ikna etmeye çalıştı. Tümü de ada krallığına ve hala güzelliğiyle soluk kesen Penelope'ye göz dikmişti. Taliplerinin kimilerine göre bunların sayısı 112'nin altında değildi. Başından sağmak amacıyla onlara kayınpederi için dokumakta olduğu kefeni bitirir bitirmez aralarından birini seçeceğini söyledi. Gündüzleri canını dişine takarak çalışmasına karşın geceleri gün içinde yaptıklarını gizlice söktüğünden kefen bir türlü bitmek bilmiyordu. 20 yıldır uzaklarda olan Odysseus'un salimen evine döneceğine inanmak bir hayli güç olmakla birlikte Penelope inancını ve bağlılığını asla yitirmemeyi başardı ve bunun karşılığında da eninde sonunda kocasına kavuşarak ödüllendirildi. Yorum: Odysseus ile Penelope'nin öyküsü zamana, kışkırtmalara ve uzun ayrılıklara direnen kalıcı bir ilişkiyi gözler önüne seriyor. Bu ilişkinin kalıcı olması her iki tarafında birbirlerine olan inanç ve güveni yitirmemesinden ve ortak emellerinden asla vazgeçmemesinden kaynaklanıyor. İkisi de zorlu sınavlardan geçiyor ve kimi zaman yanlışlar yapıyor. Öykünün farklı anlatımlarında Penelope'nin de Odysseus gibi aşk serüvenlerine bulaştığı oluyor ki bu da 20 yıllık bir ayrılık sürecinde pek de yadırganmayacak bir durum olsa gerek. Gel gelelim onları bağlayan ve en zorlu anlarında bile ayakta tutan birbirlerine ve oğullarına karşı duydukları sevgi ve ilgi oluyor. Homeros'un ünlü destanı Odiseya'da yol boyunca karşılaştığı kadınların ağına düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldiğinde Odysseus düşüncelerini karısıyla oğluna odaklar. Kadınlar onun aklını çelseler de önceden başkasına vermiş olduğu kalbine dokunmayı başaramazlar. Penelope'nin dokuması 2000 yılı aşkın bir süredir okurların hayal gücünü zorlar durur. Penelope'nin dokumakta olduğu şey bir kefendir ve Penelope gün boyu dokuduğu kefeni geceleri sökmektedir. Kefenin nasıl bir imge olduğu hep merak konusu olmuştur. Penelope kendisine yalnızlığını giderebilecek dostluklar önerildiğinde bile kefen dokumaktan vazgeçmez. Kefen ölümü, aşkın ölümünü, geçmişe perde çekmeyi, geçmişteki bağlantı ve bağların kopmasını çağrıştırmaktadır. Penelope başkalarının yanında işini canla başla sürdürdüğü halde geceleri tek başına kalınca ördüklerini söker. Yani aşkını, anılarını ve artık yanında olmayan kocasıyla birlikte oluşturdukları geçmişi rafa kaldırmayı reddeder. Dokuma ya da örme beylik bir simgedir. Türlü türlü güçlükler, deneyimler, duygular ve olaylarla bezeli yaşamı temsil eder. Herkesin doğumla birlikte örmeye başlayıp ölümle tamamladığı kendine özgü bir öyküsü vardır. Penelope önceki yaşamıyla ilgili örgüsünün tamamlandığını kabullenmeye yanaşmaz. Onu ne geçmiş ne de gelecek ilgilendirir. Penelope sezgilerine ve duygularına sadık kalıp umudunu kırmaya çalışanlara karşı koyarak ve aynı zamanda boş düşlerin tuzağına düşmeyi reddederek şimdi ve burada yaşar. Penelope gerçekten de içinde bulunduğu anı dolu dolu yaşar ve kefene de kendisiyle birlikte olmak isteyen insanların ısrarlarına karşı koruyucu bir unsur olarak sığınır. Bu efsanevi evliliği kalıcı kılan esas unsurlar, her anı dolu dolu yaşama yeteneğinin yanı sıra başkalarının gerçek diye direttiklerini aldırmaksızın yalnızca yüreğin sesine kulak vermek olsa gerek. Odysseus, karısı ve oğluyla ilgili düşüncelere dalarak yürekten inandığı değerlerle arzularını dengede tutup hizaya gelir. Penelope'nin her an sakin ve dingin kalabilmesi ve aşkın bittiğini kendi kendine itiraf etmekten kaçınabilmesi ise üzerinde çok daha uzunca bir süre çalışarak edinebileceğimiz bir yetenek. Sevgi doğası gereği zaman, mesafe ve fiziksel yitime karşı koyar. Ustalıklı sanat ve gizemci önsezlere kapılma anları biz ölümlülerin sonsuzluğu ucundan yakalayabileceği tek deneyim olabilir. Yakın bir ilişki çerçevesinde bu yeteneği bir anlığına bile olsa keşfedebilirsek ölümsüzlüğün en can alıcı gizlerinden birine de ulaşmış olabiliriz. Bu iki efsanevi kişiliğin birbirlerine sadık kalmalarını sağlayan unsurun ikisi arasındaki uzaklık olabileceği düşüncesi de oldukça ilginç. Odysseus ile Penelope, İthake'de sıradan bir yaşam sürdürselerdi, aralarındaki bu büyük aşk 20 yıl boyunca sürer miydi? Yoksa bu yoğun duyguları besleyip canlı tutan şey onların ayrı olmaları ve birbirlerini özleyip birlikte belirledikleri hedefe ulaşmamış olmaları mıydı? Halil Cibran, 1883-1931, Ermiş adlı yapıtında evlilikle ilgili olarak şöyle diyor. Birlikteliğinizde aranızda bir uzaklık bırakın. Yan yana durun ama çok yakın olmayın. Çünkü mabedin de direkleri mesafelidir. Ve meşe ağacıyla selvi de birbirinin gölgesinde büyüyemez. Toplumsal konum ve güç. İnsanın bu dünyada kendine bir yol çizmeye çalışması kimilerine göre ilginç, kimilerine göre de alabildiğine yıldırıcı bir süreçtir. Hepimizin yaşamı öyle ya da böyle başarı ve fiyaskolarla doludur. İnsanın şefkat ve merhametten ödün vermeksizin kendi kendine yetebilmesi, kimi zaman ulaşması hiç de kolay olmayan bir durumdur. Ancak para, toplumsal konum ve güç yalnızca ulaşılması gereken ve bizlere tepsi içinde sunulan özellikler değildir. Bu unsurlar aynı zamanda sahip olduğumuz en önemli değerleri de yansıtan simgelerdir. Mitolojide hırs, açgözlülük, erk, iktidarsızlık ve başkalarına karşı sorumluluk ve sorumsuzluğu konu alan nice nice öykü vardır. Mitoloji, insanoğlunun para karşısında takındığı en temel davranış biçimlerini, paranın çoğu zaman insanda nasıl özgüven ve sevginin yerini tuttuğunu gözler önüne serer. Mitolojik öyküler, kişinin dünyada kendine uygun bir konum edinmesi ve meslek kavramının ne anlama geldiği konusunda da bizleri aydınlatır. Bu öyküler toplum içinde insanların birbirlerini nasıl etkilediklerine de ışık tutabilir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda hepimizin ortaklaşa paylaştığı bir takım görüşler vardır. Gel gelelim, mitoloji, insanların güçlü yönleriyle güçsüzlüklerini, dürüstlük ve ikiyüzlülüklerini, yanlış değer yargılarını, dünyevi güdülerimizi kavrayabilme konusundaki yoksunluğumuzu ve kendimizden daha üstün ya da daha düşük bir konumda olduğuna inandığımız insanlara karşı sergilediğimiz garip davranışları usulca ortaya dökerken bizleri kimi zaman şaşkınlığa uğratabilir. Meslek edinme. Meslek sözcüğünün İngilizce karşılığı olan vocation, çağırma anlamına gelen Latince bir sözcükten türetilmiştir. Ve yürekten gelen bir çağrı ya da dünyada yerine getirilmesi gereken anlamlı bir görev duygusunu çağrıştırmaktadır. Mesleğin mutlaka bilinen bir iş koluyla bağlantılı olması ya da para kazandırması gerekmese bile yaşamda istediğimiz konuma ulaştığımız duygusunu yaratabilmesi için kesinlikle yüreğimizle bir bağlantısı olması gerekir. Bu dünyaya boş yere gelmediğimiz, yaşam hedefimize ulaştığımız duygusunu yaşayabilmemiz için de yaptığımız işin kendi başkalarına kanıtlanması gerekmektedir. Kimileri için meslek, ilgilendiği iş kolunda zirveye tırmanmayı gerektiren bir uğraş anlamına gelirken, kimileri için bu kavram çocuk yetiştirmek ya da bahçeyi güzelleştirmek gibi kendi halinde ancak bir o kadar ilgi ve emek gerektiren işler olabilir. İster belli bir işte çalışmak olsun, ister sıradan iş yaşamının dışında bir uğraş sürdürmek olsun, hepimiz bir şeyler yaptığımız duygusunu yaşamak zorundayız. Ancak baltaya sap olmak için ne yapmak gerektiği ya da işi bulduğumuzda orada nasıl tutunacağımız konusunda ne yapacağımızı bilemeyiz. Meslek ya içsel bir esinlenmenin ürünüdür ya da bizleri doğru olduğunu ancak sonradan keşfettiğimiz bir yola sürükleyen kendi dışımızdaki bir zorunluluktan kaynaklanır. Mitoloji bizlere her ikisinden de örnekler sunduğu gibi dünyaya açılma sürecinde ne yapmamız ve neleri yapmaktan kaçınmamız gerektiği konusunda da yol gösterir. Luke, denemekten asla vazgeçme. Tanrıça Danu'nun sarayına girişini anlatan Kelt kökenli bu öykü, dünya üzerinde kendimize en uygun konumu bulma yolunda azimli olmanın önemini anlatan son derece eğitici ve hoş bir öyküdür. Meslek, yürekten gelen bir çağrı olabilir ama dış dünyaya ayak uydurmayı ve aynı zamanda yürekten bağlanmayı da gerektirir. Yarı melek, yarı düzenbaz olan Luke, esnek bir kişiliktir ve bu öyküde onun bukalamun gibi renkten renge giren çok yönlülüğü, yaşamda yolunu çizmeye kararlı olanların sergilediği en belirgin özelliği yansıtır. Tanrıça Danu'nun yönettiği Tuatha De Danann halkının sürekli bir araya geldiği Tara'da bir gün büyük bir toplantı düzenlendi. Kral Nuada tahta dönüşünü bir şölenle kutlamaktaydı. Şölenin en civcivli anında saray kapısında kralınkini andıran giysilere bürünmüş bir yabancı belirdi. Nöbetçi adını ve ne istediğini sorduğunda yabancı, "Adım Luke, babam Sian tarafından, Diankek'tin, annem Etniu tarafından da Balor'un torunuyum," diye yanıtladı. Bunun üzerine nöbetçi sabırsız bir edayla, "Tamam tamam ama ben sana soy ağacını sormadım, mesleğin nedir? Çünkü bir mesleğin ehli olmayanlar buraya giremezler," dedi. "Marangozum," diye atıldı Luke. Nöbetçi, "Marangoza ihtiyacımız yok. Çok yetenekli bir marangozumuz zaten var. Adı da Lukatain," dedi. Bunun üzerine Luke, "Müthiş iyi bir demir ustasıyım," dedi. Nöbetçi, "Demirciye de ihtiyacımız yok. Demircimizden çok memnunuz. Adı da Goibnu," diye yanıtladı. "Ben profesyonel bir savaşçıyım," dedi Luke. "Savaşçı da istemiyoruz. Bizim Ogma'nın üstüne savaşçı yok," dedi nöbetçi. Luke, "Harp çalarım," dedi. Nöbetçinin yanıtı, "Zaten kusursuz bir harp sanatçımız var," oldu. Luke, "Ben salt güçlü değil, aynı zamanda becerikliliğimde de ün salmış bir savaşçıyım," diye atıldı. "Öyle bir adamımız zaten var," dedi nöbetçi. "Şiir yazar, masal anlatırım," dedi Luke. Nöbetçi, "Öyle birini aramıyoruz. Bizim elimizde bu konuda kimsenin eline su dökemeyeceği bir ozan ve masal anlatıcısı var," dedi. Luke, "Hekimliğim de var," dedi. Nöbetçi, "Bizim hekimimiz Diankek," diye yanıtladı. "İçki sunarım," dedi Luke. Nöbetçi, "Zaten 9 tane sakimiz var," dedi. Luke, "Tunç ustasıyım," dedi. Nöbetçi, "Tunç ustamız da var. Adı Kredne, sana ihtiyacımız yok," dedi. Bunun üzerine Luke, O zaman krala tüm bu maharetleri kendinde toplayan tek bir adamı olup olmadığını sor. Eğer öyle biri varsa o zaman Tara'ya gelmeme gerek yok diye yanıtladı. Nöbetçi içeriye gidip krala adının 10 parmağında 10 marifet anlamına gelen Luke Yoldanak olduğunu söyleyen birinin geldiğini ve kendisinin her işin ehli olduğunu iddia ettiğini söyledi. Kral bu yabancıyla boy ölçüşmesi için en yetenekli satranç oyuncusunu gönderdi. Luke keşfettiği Luke Kapanı adlı yeni bir hamle sayesinde onu yendi. Bunun üzerine kral kendisiyle görüşmeye karar verdi. Luke saraya girdi ve en zeki kişiye ayrılmış olan bilge koltuğuna kuruldu. Güçlü savaşçı Ogma ancak 80 katırın yerinden oynatabileceği dev bir kayayı iterek gücünü çevresindekilere sergilemekle meşguldü. Bu kocaman kaya yalnızca çok daha iri bir kayadan kopan ufak bir parçaydı. Luke bu kaya parçasını eliyle kavradığı gibi yerine oturttu. Ardından kral kendisinden harp çalmasını istedi. Luke'un çaldığı ninni ile derin bir uykuya dalan kral ve sarayındakilerin topu ancak ertesi gün aynı saatte uyanabildiler. Luke daha sonra çaldığı içli parçayla herkesi gözyaşlarına boğdu. Sonunda yorumladığı makam ise onlara yaşam sevinci verdi. Kral onun onca mahareti karşısında böylesine yetenekli birinin halkını düşmanlardan korumada da büyük bir katkısı olabileceğini düşündü ve mahiyetine de danışarak tahtını 13 günlüğüne Luke'a devretti. Luke böylece Tuatha de Danann halkının komutanı oldu. Yorum: her konunun ehli olmak, İnsanın göz dikemeyeceği kadar çok çeşitli yetenekleri bir arada barındırmasını gerektirebilir ve bir iş başvurusunda bizlerden genellikle böylesine bir özelliğe sahip olmamız beklenmez. Ne var ki Luke'un öyküsü sürekli değişim içinde olan şu dünyada bir yer edinmek istiyorsak çeşitli becerilere sahip olmamız gerekebileceğine dikkat çekiyor. Eski çağlardan kalma bu Kelt öyküsü, iş yaşamımızda yalnızca bir tekine odaklanmak istesek de, birbirleriyle ilintili çeşitli konularda bilgi sahibi olmanın önemini vurguladığından, inanılmaz derecede yaşamsal ve güncel olma özelliğini taşıyor. Tek bir alanda uzmanlaşma ve beceri sahibi olma görüşü, yıllar öncesi için geçerli olabilir. O zamanlar iş piyasası farklıydı ve bilgisayar çağına da henüz girilmemişti. Artık dünya inanılmaz bir hızla değiştiğinden bu kıran kırana çekişmeden yüzümüzün akıyla çıkmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyorsak Luke gibi açık göz ve yanar döner bir kişiliğe sahip olmamız gerekebilir. Luke aynı zamanda azimlidir ve bu özellik amaçlarına ulaşmak isteyen insanlarda bulunması gereken çok önemli bir özelliktir. Luke ilk reddedilmede yılgınlığa kapılıp uzaklaşmadığı gibi öfkeli ve küstah bir tavır da takınmaz. Her geri çevrilişine başka bir öneriyle karşılık verir. Kralı kendisinin en iyi harpçı, en iyi marangoz ya da savaşçı olduğu konusunda ikna etmek yerine tüm bu becerilere sahip ve bu yüzden de birçok kişiye bedel biri olduğuna inandırması gerektiğini bilir. Kendinden emin tavrının ardında kim olduğunu bilmesi ve farklı konularda eğitimli olması yatmaktadır. Kısacası Luke kendisine olan inancı sayesinde değerini kral dahil herkese kanıtlamayı başarır. Bu inancı kendisini üstün görmek gibi bir duygudan çok yaşadığı somut deneyimlere dayanmaktadır. Yararcılığın belki de en çarpıcı örneklerinden biri olan bu efsanede bizlere dünyaya atılırken ne gibi donanımlara sahip olmamız ve beyinlerini kazanmaya çalıştığımız insanlara kendimizi nasıl sunmamız gerektiği konusunda bir takım ipuçları veriyor. Bu öyküde kralın 6 kişinin işini tek başına yapabilen birini emrinde çalıştırmanın getirilerini ölçüp biçtiğini duyar gibi oluruz. Piyasaya egemen olan güçlerin gayet iyi bilincinde olan Luke her haliyle çağdaş bir kahramandır. Meslek edinme ile ilgili başka öykülerde ele alacağımız çok daha derin ve kapsamlı konular da olmakla birlikte Luke'un öyküsü bizlere böyle bir yolculuğa çıkmadan önce ayaklarımızın yere sağlam basması gerektiğini öğretiyor. İki biraderin öyküsü, başarıya ulaşma konusunda bir ders. Doğu Afrika kökenli bu öykü, dünya üzerinde aradığımızı bulmak için saygı göstermek zorunda olduğumuz görünmez yasalar konusunda oldukça eğitici unsurlar içeriyor. Öyküdeki erkek kardeşlerden biri bu yasaları yanlış algılarken Öteki daha zeki ya da daha güçlü olduğundan değil, yalnızca yol boyunca karşısına çıkanların ihtiyaçlarına yanıt verdiği için doğru algılıyor. Bir adamın iki oğlu vardı. Büyük olanın adı Mukunare, küçüğünkü de Kanyanga idi. Öylesine yoksuldular ki bir inekleri bile yoktu. Sonunda Mukunare, Kilimanjaro dağının en yüksek iki tepesinden biri olan Kibo'ya gitmeye karar verdi. Orayı yöneten kralın yoksullara çok iyi davrandığı bir yerlerden kulağına çalınmıştı. Böylelikle Mukunare, görevi olduğuna inandığı ailesini ve halkını kurtarma sorumluluğunu yerine getirmeyi umut ediyordu. Mukunare azığını yanına alıp dağın yolunu tuttu. Bir süre sonra yolun kenarına kurulmuş yaşlı bir kadınla karşılaştı. Kadının gözleri öylesine çapaklanmıştı ki çevresini güçlükle seçebiliyordu. Mukunare onu selamlayınca yaşlı kadın "Burada ne işin var?" diye sordu. Mukunare "Dağın tepesinde yaşayan kralı arıyorum." diye yanıtladı. Kadın "Gözlerimdeki çapağı yalayarak temizlersen oraya nasıl gidileceğini söylerim." dedi. Ancak görüntüsünden bile tiksindiği gözleri yalamaya hiç yanaşmayan Mukunare yoluna devam etti. Epey tırmandıktan sonra Konyingoların cücelerin ülkesine vardı. Bir grup erkek krallarına ait sürülerin bulunduğu alanda oturmaktaydı. Bu adamlar öyle ufak tefektiler ki Mukunare onları çocuk sandı. "Selam," diye bağırdı. "Babalarınızı ya da abilerinizi nerede bulabilirim?" Konyingolar, "Burada oturup bekleyin," diye yanıtladılar. Mukunare akşama dek bekledi ama gelen giden olmadı. Karanlık çökmeden Konyingolar sürülerini ağıla götürdüler ve hayvanlardan birini akşam yemek üzere kestiler. Ancak Mukunare'ye bir lokma bile vermediler ve babalarıyla abileri gelinceye dek beklemesi gerektiğini tekrarladılar. Düş kırıklığına uğrayan, açlıktan ve yorgunluktan bitap düşen Mukunare gerisin geriye evinin yolunu tuttu. Yolda yine o yaşlı kadına rastladı. Mukunare başından geçenler konusunda kadını konuşturmaya ne kadar çabaladıysa da ağzından tek bir sözcük bile alamayıp yoluna devam etti. Bu arada yolunu kaybederek kendini ıssız bir ülkede buldu ve evine dönmesi bir ayını aldı. Görevi fiyaskoyla son bulmuştu. Akrabalarına Kibo tepesinde bir yığın sürüleri olan insanların yaşadığını, ancak bunların yabancılara bir lokmasını bile koklatmayan kaba saba insanlar olduğunu anlattı. Derken küçük kardeş Kanyanga, ailesini yoksulluktan kurtarmak amacıyla dağa çıkıp şansını denemeye karar verdi. O da bir süre yol aldıktan sonra yolun kenarında oturan yaşlı kadınla karşılaştı. Selam sabahın ardından kadın ona oralarda ne aradığını sorunca da dağın tepesinde yaşayan kralı görmek istediğini söyledi. Yaşlı kadın Kanyanga'ya "Gözlerimdeki çapağı yalayarak temizlersen sana oraya nasıl gidileceğini söylerim," dedi. Kadının durumuna acıyan Kanyanga gözlerindeki çapağı yalayarak iyice temizledi. Bunun üzerine kadın "Tırmanmaya devam et. Sonunda kralın oturduğu yere varacaksın. Orada göreceğin adamların boylarına, postlarına bakıp sakın küçük çocuklar olduklarını sanayım deme. Onlara kralın mahiyetindeki insanlar olarak hitap et ve saygılı bir biçimde selamla," dedi. Kanyanga epey bir tırmandıktan sonra Konyingo kralının ağılına vardı ve oradaki minik adamları saygıyla selamladı. Adamlar onu krala götürdüler. Kanyanga derdini krala açınca kral ona yiyecek bir şeyler verilmesini ve geceyi geçirmesi için bir döşek hazırlanmasını buyurdu. Kendisine gösterilen bu konukseverliğin karşılığında Kanyanga onlara ürünlerini zararlı böcek ve haşerattan koruyan, aynı zamanda da düşmanların yolunu gizlice kesmeye yarayan büyü ve iksirleri öğretti. Minik insanlar öğrendikleri bu yeni yöntemlerden öylesine hoşnut kalmışlardı ki her biri sürüsünden bir hayvanı Kanyanga'ya armağan etti. Kanyanga hayvanlarını da önüne katıp güle oynaya evinin yolunu tuttu. Böylece yalnızca kendisi değil halkı da düzlüğe çıkmış oldu. Ancak insanlar ağabeyi Mukunare için günümüzde bile dillerde dolanan bir ezgi bestelediler. "Hey Mukunare, minik insanları ne hakla hakir görürsün. Şimdi bekle bakalım babaları gelene kadar." Yorum: birçok kişi gibi Mukunare de ne istediğini bilir. Amacı refaha ulaşmak, ailesine ve halkına yardımcı olmaktır. Bunun için kendisine yardımcı olabilecek birilerinin elinden tutup onu yönlendirmesi gerekir. Yine birçok kişi gibi Mikunare amacına ulaşmakla öylesine meşguldür ki çevresinde gerçekte olan bitenleri fark edemez ve yolda karşılaştığı kendinden çok daha sefil durumda olan birine bile şefkat göstermez. Yaşlı kadın ona tiksinti verdiğinden ve minik koingolara biraz daha özenle bakıp onların gerçekte yetişkin birer delikanlı ya da erkek olduklarını göremediği için kimse ona yardımcı olmaz ve evine eli boş döner. Bizler de yaşama atıldığımızda kimi zaman yalnızca kendi isteklerimize odaklanıp önümüzde olan bitenleri ayırdına bile varamayız. İçinde bulunduğumuz konumu ve anı yaşamayınca da ulaşmaya onca can attığımız hedefleri elimizden kaçırabiliriz. Mikunare'nin karşısına çıkan yaşlı kadın yaşamın talihsizliklerinden nasibini almış biridir. Ancak bu kadın Mikunare'nin isteğine ulaşabilmesi açısından can alıcı önemi olan bilgilere de sahiptir. Yaşlı kadını bizlerden çok daha sefil durumda olduğu halde yaşadığımız onca acı deneyimin sonucunda gereksindiğimiz bilgeliğe ulaşmış bir kişilik olarak yorumlayabiliriz. Ya da içinde bulunduğumuz dünyayı iyice kavrayabilmek için yüz yüze gelmek zorunda olduğumuz yaşamın acılı ve haksız yüzünü simgelediğini söyleyebiliriz. Değerlendirmemiz ne olursa olsun iletilen mesaj açıkça ortada. Mikunare, yaşlı kadının isteğine sırt çevirince gerçekleri gözden kaçırır ve bu nedenle başarısız olur. Mitolojide bu öyküdeki yaşlı kadın benzeri kahramanlara çok sık rastlanır. Bu figürler kimi zaman yardıma muhtaç yoksul, hastalıklı ve yaşlı kişiler olarak kimi zaman da güç durumda kalmış hayvanlar biçiminde betimlenirler. Yakarılarına yanıt verenleri de gelecekte onları kesinlikle başarıya götürecek kimi can alıcı bilgiler ya da araçlarla ödüllendirirler. Yaşamda hepimizin bu tür durumlarla karşı karşıya geldiğimiz ve çoğu zaman önemini fark edemeyip gerekli şefkati göstermediğimiz olmuştur. Mikunare'nin ikinci yanlışı ilk yanlışın kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkar. Minik insanları çocuk sanıp onlara saygısız davranır. Bu insanların görünümleri Mikunare'nin kafasında canlandırdığı soylu kavramıyla hiç bağdaşmadığından onlara tepeden bakar. Bizim de kimi zaman insanları salt dış görünümlerine bakıp yargıladığımız ve peşinde olduğumuz hedeflerin anahtarının onların ellerinde olduğunu fark edemeyip o kişilere küstahça davrandığımız olmuştur. Kaldı ki öyküdeki insanlar erişkin değil, çocuk bile olsalardı birer birey olarak saygı görmeyi hak ederlerdi. Mikunare'nin sürüleri güdecek kadar akılları olan bu küçük insanlarla uygar bir biçimde iletişim kurması gerekirdi. Oysa Mikunare onları hiçe sayar ve bu saygısızca davranışının bedelini ödemek zorunda kalır. Tüm bunlardan bir ders almadığı gibi Mikunare evine döndüğünde herkese Koingoların kendisiyle hiçbir şeyi paylaşmayacak kadar aşağılık kişiler olduğunu söyler. Başkalarıyla ilgili böylesine olumsuz ve alaycı bir tavır genellikle o kişilerin aşağılık ve değersiz olmalarından değil, kendi aptallığımızdan kaynaklanan bir tavırdır. Abinin tersine Kanyanga aldırmazlık ve yüzeyselliğin tuzağına düşmez. Yaşlı kadına acıdığından isteğini yerine getirir. Tiksinti duysa bile sevecenlik duygusu daha ağır basar. Güç bela görebilen yaşlı bir kadının çapaklı gözlerini temizlemek, bir başkasının acısını ve düş kırıklığını yatıştırmak için elden geleni esirgememek gerektiğini gösteren son derece çarpıcı bir imgedir. Böylece Kanyanga minik insanlar konusunda uyarılır ve onları çocuk sanmak gibi bir yanılgıya düşmekten kurtulur. Ne var ki Kanyanga yalnızca kendisine verilen öğütleri yerine getirmekle de kalmayıp Koingoların cömertliğine kendi cömertliğiyle karşılık verir ve bildiği ne varsa onlara öğretir. Onun bu tavrı bir karşılık beklemeksizin yürekten sergilediği bir tavırdır. Buna bağlı olarak kendisine sunulan serveti evine taşır. Burada iletilmeye çalışılan görüş gün gibi ortadadır.